أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
Allah'ım sana sığınıyoruz.
Aciziz, zayıfız, güçsüzüz. Sen bize yardım et, sana sığınıyoruz. Sen yardım etmezsen, bizi bize bırakırsan halimiz nice olur? Şeytan ve şeytanlık yapan bütün varlıkların şerrinden sana sığınırız. O şeytan ki onca genişliğine, düşünülemez büyüklüğüne rağmen senin rahmet ve merhametinden yararlanamamış, sonunda lanete uğramıştır. O gibi olmak, onu dinlemek istemiyoruz. Senin adınla sen dedin diye ya Rabbi, seni Rahman bilir, rahmet ve merhametini sonsuz biliriz. Buna teslim olanlardan eyle. Sonunda bir cennet ümidiyle sana dediklerine, sözlerine, emir ve nehilerine senin istediğin gibi teslim olanlardan eyle ya Rab. Sen dedin diye senin adınla, senin adınla ya Rab. Bu okuyacağımız mesaj, bu yapacağımız işler, bundan sonra yapacağımız, yaşayacağımız hayat hep senin mesajın, senin direktiflerin, senin dediklerin doğrultusunda olsun, sen dedin diye yapalım. Sana hamd olsun, sen hamde layık olansın, övgüye layık olan senden başkası yok. Övgü ise, metü sena ise, hamd etme ise bu sadece senin hakkın. Resulüne, elçine, habercine, Muhammed Mustafa'ya da salat ve selam olsun. Cennette buluşmak ümidiyle böyle bir mesajın huzurundayız. Kur'an'ın kalbiyle beraberiz. Yasin suresinin 47. ayetine kadar gelmiştik. Yasin suresi bizi 47. ayetiyle tanıştıracak inşallah. Yani Allah'a götüren ayet ve alametlerden Yasin'deki 47.si. Kur'an'da 6000 kadarının olduğunu biliyoruz. Bir de Yasin öğretti ki bize semavat ve arzda Allah'a götüren, onun Rab ve İlah olduğunu bize tanıtan, ondan başka bu özellikleri taşıyacak bir varlığın olmadığını bize öğreten başka ayetler, alametler, işaretler vardı. Kur'an'daki bu Yasin'deki sıraya göre mekan, yer, yeryüzü ya da madde planında ne varsa gözümüze çarpan hepsi Allah'ın ayetlerinden bir gruptu. İşte ölüyken onu dirilten Allah. Ya da gökyüzü ve yeryüzündekiler, madde olarak her şey bu anlamda Allah'ın ayeti değil miydi? Zaman da öyle, zamanlama da öyle, zamana bir baksaydık ya, dün ya da bugün mantığını nasıl kavruyorduk, önce ya da sonrayı neye göre söylüyorduk, hani neydi önce olan ya da sonra olacak neydi, biz dünü yaşamış bitmiştik, yarına ulaşmamıştık, biz anı yaşıyorduk her zaman, ama bir zaman vardı, gün vardı, günün dünü ve yarını olacaktı, buna delalet eden, buna işaret olan, gece ve gündüz mantığını bize öğreten ay vardı, güneş vardı elbette. Değilse sarhoş mantığıyla bu ay mı güneş mi bilmem, ben bu memleketin yabancısıyım demek durumunda değildik. Biz bu evrenin parçasıyız. Bizi yaratan evreni de yaratandır. Bu evrende onu yaratana, onu idare edene, onu çekip çevirene, onun hayatına program çizene, yani Rabbi olana ve ondan başka ilah olunmaması gereken tek varlık oluşuna nice ayetler, işaretler, alametler vardı da onlardan biri de zamandı, geceydi, güneşin deveranıydı, ayın hareketiydi ama öncesi ve sonrası mantığında bir düşünce sistemiydi. Bir de insanoğlu bakıverince bizi Allah'a götürecek özelliklerle doluydu. Tarihten bu yana, ilk insandan bu yana Allah'ın nice nimetleriyle baş başa olan bir varlık. Hazreti Nuh döneminde hepsi yok oluverecekken yeniden hayatı Allah'ın döndürdüğünü hatırlamıyor muyuz? Peki ya şimdi öyle değil mi? Çevremizde bu tür olaylar yaşanmıyor mu? Bir trafik kazasında yüzlerce binlerce insan tehlikeyi geçirirken kimileri kurtulup kimileri yok olmuyor mu? Ölmüyor mu yani? Ya da bir depremde, bir sel felaketinde ya da bir başka olayda birileri diğerleriyle aynı şansı taşırken neden birileri kalıp diğerleri gidiyordu? Vay insanoğlu, nasıl da yaşamaya veya ölmeye mahkum edilmişti. Değil miydi ya, bu Allah'ı anlatmaya yetmez miydi? Yaşa dediği için yaşıyorduk, Öl dediği için ölecektik. Ne geri bırakılıyordu, ne öne alınıyordu bu iş. Ama bütün bunlar bir zulüm gereği değildi. Rahmet ve merhamet eseriydi. Bir döneme kadar buyurun yaşayın diyordu Allah, eğer öldürmemişse bizi. Bu insanlar, hadi buyurun ibret alın. Geçmişiniz ve geleceğinize böyle bakın. O zaman rahmet ve merhamete nail olacaksınız denildiğinde, dinlemek istemiyorlardı. Sanki ayetlere önce toptan inandıklarını iddia ediyorlar. Tamam, elbette Allah dediyse biz de kabul ederiz pozisyonunu arz ediyorlar, rica ediyorlar, buyurun diyorlar, tamam diyorlar. Ama وَمَا تِعْتِهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَةِ رَبِّهِمْ, kendilerine Allah'ın ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün. İşte ama o kabul edeceğinize söz verdiğiniz, Allah dediyse tamam dediğiniz, ondan başkasını istemem dediğiniz Allah size bunu gönderiyor. İşte işaret, işte alamet deyince illa kanu anha muridin, bakmışsınız yan çiziyorlar, sırt dönüyorlar, nereye gittikleri belli olmuyor. Tabi Allah'a kulluğa gitmeyenlerin nereye gideceğini hesaplamaya ne gerek var? Aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın böyle dediğini bize haber verir. Artık böyle kimselerin hangi sahada, hangi sahrada, hangi çölde hayatını nerede perişan, rezil, rüsvay geçireceğini ve sonunda helak olacağını kale bile almaz. Elbette ne anlamı var da ya insanlar hakka ve hakikate, doğru ve doğruya, doğruluğa giden yolda olurlar, Allah'a kulluk esasına dayalı bir programın insanı olurlar, ya da nasıl isterlerse öyle yapsınlar, ne fark eder ki? Çünkü doğru tek ve bir olarak ifade edilir. Gerçi doğru birden fazla olabilecektir. Yani mesela annemizin gönlünü hoş etmede doğru, Allah'ın istediği gibi helal kazanç elde etmede doğru, birden fazla gibi, yani Allah'ın dediğidir de ama şekil olarak birden fazla olabilir, ama yanlış, yanlış binlerce olacaktır elbette. Ve izâ gîle lehum, işte bu insanlara, yani ayetlerden yüz çevirenlere, ne derse desin ayetler ama ben bildiğimi yaparım diyenlere, ayetlerin, işaretlerin, alametlerin gösterdiği işaret, alamet doğrultusunda o ok istikametinde Rabb'in rububiyetine, ilahın uluhiyetine, bunların sadece ve tek Allah olduğuna gitmekten yana tembellik gösteren, ilgisiz davranan insanlara gelince, bunlara deseniz ki enfikû mimmâ razakakumullah. Bakın beyler, efendiler, Allah size nasıl da rızıklar verdi, nasıl imkanlar verdi size, ne fırsatlar tanımış size, bakın bunlar size veren Allah ya, hadi ondan harcayın Allah için denildiğinde. Gözün mü var net gören, bunu Allah'a kullukta kullansana denildiğinde. Elin mi var tutan, dizin mi var seni ayakta tutabilecek derman sahibi ya da diğerleri ve başkaları. Ama anlayabildiğimiz kadarıyla bunlar her ne kadar Kur'an'da selefin, bizden önceki alimlerin de infak konusu olduğunu bilsek de burada mal konusundaki bir infak özellikle beyan edilir. Yani Bakara suresinin başında Kur'an okuluna kaydolmuş, yolunu Kur'an'la bulmayı kendine hedef ve din edinmiş insanlar vardı ya, onların özellikleri sayılırken وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مُنْفِقُونَ deniliyordu. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiğinden infak ederler. Bunu kimileri, kimi müfessirler, tefsir sahipleri وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ şeklinde de olur diye anlamışlar. Yani Türkçesiyle Allah'ın kendilerine öğrettiği ilim imkanı verdiği kimseler bunu başkalarına öğretirler. Bu da ilmin infakıdır demişler. Evet, genel muhteva olarak infak kişiye sunulan imkanların Allah'a kullukta kullanılma eylemidir. Ama burada özellikle mal mülk olarak söylüyoruz. Diyoruz ki Allah sana vermiş ekmek ve su. Allah sana vermiş katıklar, yiyecekler, meyveler, sebzeler. Mal ve mülk vermiş sana, bütün bunları sen biraz da Allah'a kulluk adına kullansan ya. قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu teklifimizi bütün insanlığa sunacağız da, bu teklifi insanlara, Müslüman veya kafir olsun, ya biraz ona ya da biraz berikine benzesin, herkese sunacağız da, ama muhataplarımızdan kafir olanlar, hakkın ikamesine gönülleri razı olmayanlar, hakikat yaşansın diye bir gayretleri olmak yerine, hakikatin yaşanmaması için, gündemden kaldırılması için bir gayret insanı olanlar var ya, lillezine amenu, bu inancın güvencesini yaşayanlara, mümin olanlara, ben iman ehliyim, Allah dediyse tamam ben teslim olur uygularım diyenlere, nut'imu mellev yeşâullâhu et'ameh, in entum illa fi dalalin mübin diyorlar. Ne? Bize verdiğini Allah verdi diyorsunuz. Peki ya onlara kim vermedi? Allah vermedi. E Allah'tan ben daha iyi mi bilirim? Daha mı merhametliyim? Daha mı dengeli davranacağım? Allah isteseydi verirdi zaten. Ben Allah'ın vermediğine niye verecekmişim derler ve kendileri bir mantık üretip bizi şöyle suçlarlar. Demek siz gerçekten apaçık anlaşılması öyle belli bir gayrete, belli bir uğraşa ihtiyacı olmadan belli net bir sapıklık içindesiniz diyorlar. Dalal-i mübin, apaçık net bir sapık. Herkesin bilebildiği, insanın öyle uzun boylu düşünmeye bile muhtaç olmadan kavradığı bir sapıklık içindesiniz. Ayetin konularına tekrar dönüyoruz. Kur'an-ı Kerim bize bizim Allah'ı nasıl memnun edeceğimizi anlatırdı. Allah'ı biz nasıl memnun ederiz? Onlardan biri sabırdı ya da diğeri şükür veya birisi namaz, öteki abdestti belki ama bir de infak görevi vardı, infak. Türkçe'de infak kelimesi yanında bunun yakını, komşusu diyebileceğimiz, arkadaşı niteliğinde sanki anlayabileceğimiz iki kelime daha var. Sadaka ve zekat. Bu üç kelime Müslümanın malıyla ilgili görevlerini anlatır bize. Kur'an-ı Kerim zekat, sadaka ve infak kelimelerini kullanır. Ama galiba genel bir ifadeyle Türkiye'deki Müslümanlar bu kelimeleri Kur'an'da anlatıldıkları yerin dışında kullanabilirler bazen. Mesela zekatlar nereye verilir diye Türkçe siz de ilmihal kitaplarından fıkıh kitaplarına kadar karıştırıp bulabilirsiniz. O sayılan bölümler Tevbe suresinde innema sadakatu lil fukara diye anlatılır. Yani sadakalar şunlara şunlara verilir. Aynı kelimeyi biz Türkçe'de ifade edersek, hani kişinin bazen cami çıkışında, bazen aklına gelince ya da dükkanında, masasında, kasasında milyonlar ve milyarların hesabını yaparken kapıya birisi belirirse, hani mevcut en küçük parayı uzatıverdiği bir eylem olarak anlar. Sadaka ona göre odur. Halbuki Kur'an sadakayı zekat olarak anlatır. Peki ya zekat nedir öyleyse Kur'an'a göre? Kur'an zekatı belki bu işin sistematiğini anlatmak için kullanıyor. Yani bir başka yerde Firavun'un firavunluktan kurtuluşu manasına ifade edilen bir kelimedir o. Gel seni tezkiye edelim, gel seni sanki zekat eylemi ne yapıyorsa mala seni de firavunluktan kurtaralım şeklinde Nazihat suresinde böyle bir açıklama bulabilirsiniz. Buna göre zekat Allah'ın bana verdiği mal konusunda karışma yetkisinin hala devam ettiğinin ifadesidir. Müslüman zekata inandığını iddia edince Allah mal konusunda, mali hayat konusunda, ekonomik dünya konusunda bana karışan bir ilahımdır. Hayatıma program çizebilen ve dediğini yapmak zorunda olduğum, hayatıma karışmaya yetkili kulu kölesi olacağım ilahımdır demek manasına gelir. Ben ekonomik dünyama, yani malı nereden kazanıp nereye ve nasıl harcayacağıma, hangi malla bütünleşip kimileriyle ilgi kurmayacağıma, kiminin hangi ortamda benimle beraberliğine razı olup, nenin hangi ortamda benimle beraberliğine razı olmayacağıma, benim iman statümü, zekat kavramı belirler. Zekat, Allah'ın benim mal konusundaki hayatımı düzenlemeye yetkisini onaylamam. Evet, onaylama biraz hafif oldu, kaba bir laf oldu. Evetlemem, kabullenmem, teslim olmam demektir. Tabii bu arada zekat bir de sosyal ilişkilerde Allah'ın benim hayatıma karıştığına inanmam demektir. Çünkü biliyorsunuz namaz kişinin kendi kendine yapabileceği bir ibadettir. Oysa zekat kişinin kendi kendine yapabileceği bir görev değil. Biri biriyle zekat ilişkisi içinde olacaktır. Öyleyse zekat toplumsal bir yapı planlaması demektir. Tabii bunun eylem olarak, amel olarak ortaya konulması anlamına gelir. Bu açıdan değerlendirince, zekata inanıyorum, İslam'da zekat vardır. İslam zekat esası üzerine de yapılanmasını sürdürmekte veya ortaya koymaktadır denilince insanlar, Allah benim ekonomik ve sosyal hayatıma karışır, ben buna inanıyorum. Kur'an'da ve sünnette Allah ve peygamberin mesajında böyle bir yön vardır, ben bunu şimdiden kabul ediyorum diyecektir. İşte bunun belki pratize ediliş mantığı da Kur'an'daki gibi zekat dediğimiz, yani Türkçe'de zekat dediğimiz sadaka olarak ifade edilir. Yani kişinin malında miktarı ve zamanı belirlenmiş bir görev olarak arz edilir Müslümana. Bir yılı doldurmuş şu şu şartları yerine getirdikten sonra kişiye düşen görevdir ve ancak şunlara şunlara şunlara şu şartlarda verilir şeklinde bir görevdir. İşte bir yılı dolduracaksınız, bazen beşte bir ya da kimi mallarda onda bir, kimi şekillerde 20'de bir, hatta 30'da bir koyun şeklinde sığırda ya da 40'da bir şeklinde miktarı ve kimlere verileceği beyan edilen mali bir toplumsal bir görevdir. Ama infaka gelince, infak kişinin malında Allah'ın hakkının olduğunun beyanı olarak kişiye yüklenen bir görev ki ölçüsünü Kur'an ve sünnet iman olarak takdir eder. Yani kişinin imanına bağlı bir görev. Yarısını da verebilir, dörtte üçünü de verebilir, tümünü de verebilir. Bazı ay, bazı zaman, bazı mekan olur. Her hafta verir, her gün verir. Dün vermiştim, yeniden vermem demez. Ama bazen de üç ay verecek durumda olmayabilir. Bir hurması vardır, yarısını infak eder. Bir kamyon hurması vardır. Ama bir ton hurmanın içinde ya da beş ton hurmanın içinde bir kilo, beş kilo verebilir. Bu onun imanıyla ilgilidir. Ebu Bekir gibidir kişi bazen tümünü verir, Ömer gibidir bazen yarısını verir. Yani infak o imanla ilgili bir ölçü kazanacağımız mali bir sorumluluktur. Buna göre bir teklif değil, sadece bir arz etmek kabul edin size. Cebinize intikal eden, mülkiyetinize geçmiş sizin olan malın belli bir miktarını biraz da belki size göre, imanınıza göre ayarlayacağınız, elde ediş şekline göre ayarlayacağınız bir miktarını Allah için ayırın ve Allah bunu benim malım içinde başkalarına benim vermem için, benim sevap elde etmem için takdir etmiştir deyin ve harcama kaleminiz olursun. Mesela haftalık geliri olan birisi, diyelim ki haftada 50 milyon geliri var. Her hafta mutat belli, adı belli 50 milyon. 50 milyonu alır almaz, kendisinin olur olmaz, bunun 10 milyonunu ederse 5'te 1 olacak. Çok gördü, olmadı, hayatım böyle ancak yürütüyorum diyorsa, ben genel bir kural diyemeyeceğimi baştan dedim ama sanki böyle haftalık ve aylık gelir olanlarda onda bir münasip gibi oluyor. Onda birini Allah için ayırsa kenara, 5 milyonunu. Ne yapacak bu parayı? Bu zekat değil, infak. Hatta mesela binlerce milyonlarca mark dolara sahip olduğu halde kendisine ve çocuğuna bir meal alabilme durumunda olmayan komşusu tanıdığı vardır. O parayı ona harcayacak. Ya da konu komşuya yemek ikram edip de onlara gelin, haftada ve ayda Kur'an ve sünnetle beraberliğin ızdırabını taşıyalım, böyle bir görevimiz olsun diye onlara yemek yedirecek. İşte o zaman kullanabilir bu 5 milyonu. Ya da çay içirip birilerine böyle bir ikramda bulunup yanına, çayın yanına iki ayet, iki hadis ekleyebilir. Burada kullanabilir o 5 milyonu. Hülasa bu 5 milyon Allah'ın dinini yaşamak adına fakir fukaraya, ama bazen mali fakir değil de fikri fakir durumda olanlara da vermeye çalışabilir. Peki 4 milyonunu harcadı bir hafta boyunca, biri kaldı. Hemen birine sokağa çıktım ilk gelene vereyim demesi gerekmez. Dursun o, ikinci haftaya intikal edebilir. Çünkü aynı inançta herkes olsaydı bekletmemiz gerekmediğine inanıyorum. Aylık gelir olanlar ayda, günlük gelir olanlar günde, ne zaman kim ne kadar gelir olmuşsa o zaman bu işi ayırmalı ve böyle bir infak sanki pozisyonunda bulunmalı, böyle bir mali yönü olmalı, insanlara bu işi galiba bir diyalog vesilesi kılmalıdır. Mesela bir çocuk, bir öğrenci, bir öğretmen ya da benzer toplumun hayatında birileri, belirsiz bir geliri olanlar, arada bir birilerinden para alanlar da o arada bir aldıkları paranın arada bir miktarında birilerine verirlerse sadece infak etmiş olurlar. Size özet olarak tekrar ediyorum, Allah bize verdiği malda birilerinin de hissesi olduğunu beyan ediyor. Bu infakla ilgili genel bir yaklaşım oldu inşallah. Gelelim ayetin bize yüklediğine. Bu ayet bize infakı yükledikten başka infak karşısında kafirlerin tutum ve tavır ve davranışlarını hatırlatıyor. Demek ki Müslüman infak emriyle tamam ya Rabbi kabul, sen dediysen veririm, senin için harcarım, kulluk sebebiyle bir harcamam olur bu dedikten sonra kafiri gösteriyor ayet bize. Ne diyormuş kafirler? Hakikatin yaşanmasına gönülleri razı olmayanlar, hakla hakikati örtbas edip gündemden kaldırmaya çalışanlar ne diyorlarmış? Ne diyorsunuz siz ya? Demek ki Allah'ın vermek isteseydi vereceği ama vermediği için verilmez durumda, fakir durumda bulunanlara ben vereceğim öyle mi? Bu tam bir şeytan mantığıdır gerçekten. Çünkü ona veren elbette Allah, ötekine vermeyen de Allah. Ama ona veren Allah aynı zamanda ötekine de sen ayır ve ver diyen Allah'tır. Biraz daha düzgün ifade edebilirsek, evet zengin bir kafir ya da kafir mantığında bir zengin, kendisine mal verenin Allah olduğunu kabul ettiği halde ben neden Allah'ın vermediği fakirlere vereceğim diyorsa, ona gayet rahat şunu iddia edeceğiz. Evet sana mal veren Allah, ötekine de malsızlıkla imtihan pozisyonunda ötekinde tutan Allah, ama sana mal veren Allah aynı zamanda bu malın bir kısmını da falan filan durumda olanlara ver diyorsa, hadi bakalım sen de bunu infak et. Bu mantığı En'am suresinden şöyle öğreniyorduk bir de. Hani kendi kendine ölen bir hayvanın eti yenmez ya. Ve kafirler Müslümanlara diyorlarmış ki, peki kendi kendine ölen hayvanı kim öldürdü? Allah. Peki ya sizin öldürdüğünüz daha mı üstün, kendi öldürdüğünüzün etini yiyorsunuz da Allah'ın öldürdüğünün etini yemiyorsunuz? Bu nedir sizin yaptığınız? Evet, Allah'ın verdiğinin de eti yenilecek, öldürdüğünün, yok bizim de öldürdüğümüzün eti yenecek demeye biz yetkili değiliz ki, Allah onunkini yemeyin, bizimkini yiyin diyordu onda. Allah yetkilidir, Allah dediği için yapıyoruz. O zaman veyekulun meta hazal va'du in kuntum sadikin diyeceklermiş. Derler de tabii, çünkü sıkıştılar, çünkü sıfırı tükettiler, ne yapacaklarını bilmiyorlar ya da hangi hal ve ahval üzere yaşadıklarını fark ettiler, yanlışlarının bilincine vardılar. Bu sefer o şaşkınlıkla yeni bir yanlışa doğru gidiyorlar. Ya öyle mi? Gerçekten ne zaman? Kıyamet mi, ahiret mi? Ben hesaba hazır değilmişim meğer. Aman ha söyleyin, ciddiyseniz, gerçekten bu dedikleriniz yerindeyse kıyamet ne zamanmış diye soru soracaklar. Tabii ben ciddi olsalar ya diye böyle tercüme etmeye çalıştım. Aslında biraz da alaycı tutumları var bu ayette değil mi onların? Yani ya öyle mi? Siz doğru söylüyorsanız hadi bakalım söyleyin kıyamet ne zamanmış da bir hazırlanalım bakalım canım. Biz de yanlışımızı fark ettik. Eğer bunlar böylece olacaksa, sizin dediklerinizi yapmayınca biz dalale mübindeysek, sizin dediğinize göre olmayınca biz sonunda cehennemi boylayacaksak, hadi gerçek ciddiyseniz, sözünüzün eriyseniz, sözünüzü yerine getirecekseniz, böyle bir imkanınız varsa, o vaat ettiğiniz, tehdit ettiğiniz, mutlaka olacak dediğiniz şey ne zamanmış, o azap ve ikab söyleyin bakalım diyorlar. Desinler. Allah'ın cevabı Allah'a göre ve güzel elbette. مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا. Onlar demek kıyamet soruyorlar öyle mi? Soruları neydi? Kaç gün sonrayı soruyorlar. Kaç ay kalmış diyorlar. Allah ne kadar güzel cevap veriyor. Onlar bir tek ses, bir tek nefes bekliyorlar. Başka değil. Yani bir kalk borusu, bir yat borusu, bir İsrafil aleyhisselamın sura üfürüşünün sesini bekliyorlar ya da herkes bir tek ses bekliyor, bir tek nefes. Daha dün beraberdim denilen, 2 saat önce beraberdik denilen nice ölüm olayları duymadık mı? Evet öyle zaten, ama herkes bir tek nefes bekliyor, bir tek ses bekliyor zaten. O son nefes dediğimiz olay işte her şeyi bitirmiyor mu? O zaman te'kuduhum ve hum yahsimun. Bakmışsınız birbirine düşmüş insanlar. Her şey bitmiş. Fela yastati'una tavsiyeten ve la ila ehlihim yerciun. O nefes gelince, o sura üflenince, o öl borusu, yat borusu, tamam bu iş denilen o mesaj bütün mahlukat ve mevcudata, o Allah'ın canlı olun, yaşayın dediği bütün varlıklara Allah'ın emrini iletince, İnsanlar ne birbirlerine nasihat etmeye, tavsiye etmeye, vasiyette bulunmaya imkanlar olacak ve ne de ehillerine, yerlerine, yurtlarına dönecekler. Camideyken ölü verenler, tuvalete girip çıkamayanlar, yemeğin başında lokmayı yutamayanlar, bin bir hırsla gideceği yere bütün plan ve projesini ayarlayıp belirleyip giderken yolda kalanlar, bir ömür ev yaptırmak için hayatını vakfeden, evsiz olmaz diye her çareye başvuran, evi yaptırdığında taşınmak üzere hareket ederken ölenler ya da binlerce örnekler. 10 yıl, 20 yıl ev yaptırmaya, bence böylesi güzel demeye, balkonuna yerleştirdiği otomatik masa, sıra ve sandalyeleri insanlara göstermek için hareket ettiği zaman ölenler ve ölenler, diğerleri ve berikiler. Peki bunlar kendi hayatlarına dur, ölüm gelme biraz, Azrail izin ver az, ben bundan sonra yapacağım vardı, ehlime dönecektim, çevreme gidecektim, karımla ilgilenecektim, çocuğumun eğitimini üstlenecektim, bana yüklenen yükler vardı bilirdim, ben bunları ölmeden önce yapacaktım, kırkımdan sonra olacaktı, evimi bitirdikten sonra, hayatımı düzenledikten sonra, köşeyi döndükten sonra, başım döndükten sonra, neyse ne zamansa zaman ver bana, geri döneyim demeye kimin yetkisi olacak? Geri dönmeyecekler. Musalla taşına konduktan sonra dönmeyecekler. Mezara götürdükten sonra dönmeyecekler. Hele mezara koyduktan sonra üzerinde şöyle. Şimdi nedense bilmem, galiba dünyaya dönüş hırsı mı var insanlarda? Bunu herkes birbirinin içinden geçeni biliyor, okuyor mu nedir? Önceden kerpiç falan olurdu da mezara konulan insanların üstünü kapatmak için kullanılırdı kerpiç. Şimdi beton yığınlarıyla cesedin üzeri öyle bir kapatılıyor ki ne olur ne olmaz. Sen zaten betona alışkındın dünyada. Şimdi de seni onun altına gömelim, kapatalım da geri dönüş ihtimalin büsbütün bitsin diyorlar sanki. Üzerine de toprağı yığıyorlar. Şöyle sulandırıyorlar sağını solunu da kabarmasın, atlamasın, hoplamasın, dağılmasın, darmadağın olmasın dercesine o su dökme işinin sünnette olduğunu bilerek. Bütün bu imkanların ötesinde, bu anlatılanların ötesinde, bu söylenenlerin, bu fırsatların ötesinde bir de sonrası hatırlatılacak. Ve nüfiha fissur. Ecel gelecek gelmeye ama bitmeyecek hayat. Öldüm bittim tamam diyemeyecek insanlar. Ölüp bitmeyecek ki her şey yeniden sura üflenecek. Kur'an'ın anlattığı kadarıyla sureleri tam hatırlamamış olabilirim ama Hud suresi ve Neml suresine de müracaat edin. Değilse bir bunun için Kur'an'ın tümünü okumaya değmez mi? Hepsine bakın. Kur'an'ın anlattığı kadarıyla 3 defa sura üfleneceğini öğreniyoruz. Birisi nefha-i sahika denilen, sanki dur, hayat tamam denilen bir boru öttürülmesi veya sura üfürülmesidir. Boru diyorum, sur diyorum ama bildiğimiz şeyler değil bunlar. Başka ifade imkanım yok da ondan. Sanki dur emridir. Her şey duracak. Hayat bitecek. Hareket bitecek. Her şey duracak. Ondan önce Allah'ın izni ve emriyle Azrail bütün varlıkların canını Allah'a teslim etmiş ve en son kendi canını da Allah'a teslim etmiş olacak. Her şey duracak, öylece kalacak. İkinci bir nefka, ikinci bir sura üfürülüş olacak. Nefha-i feza diyor Kur'an ona. O da her şeyin yerle bir olup yeni bir düzene girmesi demek olacak. Dağ yok, dere tepe yok artık, insan yok. Hani hayatını vakfettiğin dükkanın, tezgahın, evin, barkın da yok. Aman oğlun, kızın da, annen, baban da yok. Her şey bitecek. Yani öyledir diye söylemiyorum ama herkesin dünyasından bir örnek olsun diye daha yaygın bir örnek manasına söylüyorum. Videonuzu ekrana yansıtıyorsunuz, videodaki olayları. Tuşa bastınız, durdu öyle. Hatta birisi birine tokat atacaktı ya da diğeri kahkahayı basmış vaziyette, ağzı açıktı. Biri elini kaldırmış, biri parmağını uzatmıştı, öylece kalmıştı ya. İşte öylece birinci sur. Tabii aynısıdır değil, anlayalım diye sadece bir örnek, basit bir örnek. Değilse o işi yapan biziz, diğerini yapan Allah, benim işim Allah'ın işine benzer mi? Allah'ın işi benimkine benzer mi? Sadece anlaşılsın diye, dönemi, zamanı, zamanlaması fark edilsin diye. Sonra ikinci bir tuşa basıyorsunuz, ekran kapkaranlık ya, baktığınız yeni bir döneme geçme öncesi ya, sanki o videoyu çıkardınız ya da yeni bir video koyuyorsunuz ya da bir kaset koyuyorsunuz ya, İşte öyle bir sura üfürülüş, her şey bitecek. O dönemde hiç kimsenin kimseden haberi yok, bitik. Ve Allah soracak, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Bugün mülk kimin? Benim diyenler, asıp kesenler, her şey bana ait, dediğim gibi yaparım diyenler. Bizim, sizin ya da onların da alsaydık, verseydik, mülk bize aittir diyenler. Her şey bitmiş. Sadece cevap verecek Allah var. Benimdi ama ya Rabbi senindi diyecek bile kimse yok.
ben yanılmışım, sana aitmiş meğer diyecek bile kimse kalmayacak ve lillahil vahidil kahhar diyecek Allah. Bir olan, tek olan ve her şeyi kahredecek Allah'ındır. Sura yeniden üflenecek bir daha. Yeni bir üfleniş, kıyam li Rabbil alemin gerçekleşecek. Herkes Allah'ın huzurunda kıyam edecek. Kalkım günü, yeniden ayağa kalkış ve Allah'ın huzuruna gidiş günü olacak. Bir daha işte burada anlatılan bu üçüncü sur olsa gerek. Ve nüfika fi sur, sura yeniden üflenecek de fe izahum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Bakmışsınız herkes mezarlarından kalkmış, Allah'ın huzuruna doğru yollanmışlar. Habire Allah'ın huzuruna doğru. Herkes her bir yerde. Şimdi bize göre düşününce, diyelim ki mahşer alanı Kabe ve çevresi merkezli olsa, Avustralya yok Yeni Zelanda'da, Amerika veya Brezilya'da birileri ölmüş, onlar nasıl gelecek acaba filan demeyin. Çünkü Kur'an'ın diğer ayetlerini öğrenince bunun zalike haşrun aleyna yesir olduğunu anlayacağız. Türkçesiyle Allah çok kolay toplayıverecek insanları. Sanki aradaki boşluklara çekil aradan denilecek de hepsi bir araya birdenbire geliverecekler. O uzaklık bize göre uzak, o bize göredir zorluk. Çünkü Allah'a göre ne zorluk vardır, ne imkansızlık vardır, ne mekan vardır, ne zaman vardır. O öyle dediyse öyle olacaktır ama herkes kendi mezarından doğrulacak. Allah'ın huzuruna doğru. Ama birileri şaşkınlıktan ne dediğini dünyada bilmezlerdi ya, aynı şaşkınlıklar orada da devam edecek. Hani öyle hadisler öğreniyoruz. Herkes nasıl ölmüşse öylece haşrolunacak, öyle dirilecek. Bakın dünyada şaşkın ne yaptığını bilmez, yeniden dirilmeyeceğim iddiasıyla ölen mezara gidenler var ya, galiba onlar diyecekler ki قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. Ne oluyor bize? Eyvah bize, vah bize, yazık bize. Nedir bu başımıza gelenler? Kim bizi bu merkatlerimizden, kim bizi bu mezarlarımızdan kaldırıyor, diriltiyor, bize hayat veriyor? Kimdir bizi buralardan eşip deşeleyen, hadi kalkın bakalım diye rahatsız eden? Kimler yaptı bize bu işi? Nedir, ne oluyor, başımıza nedir bu gelenler diyecekler. Ya çevredeki müminler veya hemen yanı başlarında hazır olan melekler diyecekler ki هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانِ. Rahman olan böyle vaat etmemiş miydi? Dememiş miydi merhametiyle Allah size bunu daha önce? O Rahman, o rahmet ve merhamet sahibi Allah'ın böyle bir vaadi yok muydu, haberiniz olmadı mı sizin? وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Meğer peygamberler tasdik edilesi şeyler söylüyorlarmış. Onlara sadakatle bağlı kalmak zorundaymışız. Meğer ne de sözlerinin eri insanlarmış. Dedilerse tamammış, işte karşımıza çıkmadı mı diyecekler. Meğer ne kadar da doğru söylüyorlarmış peygamber. Allah'ın vaadi hakmış. Bunu yarın anlamanın hiçbir faydası yok ama. Gelin bugünden anlayalım. Zaten Kur'an'ın bu ayetlerinin başka ne anlamı ola ki? Elbette olur. Ben hepsini anladım değil, ben hepsini bildim işte bu kadar demiyorum. Ama ayetler bunu anlatmalı değil mi? Düşünsenize. Yani yarın olacak şeyi Allah bugünden haber veriyorsa, gelin o gün pişman olanlardan olmayın, şimdiden kabul edin ve boyun bükün demiyor mu sanki bu ayetler bize? Eyvah bize, vah bize, yazık bize. Ne yaptık, ne ettik böyle? Kimdir bizi buradan rahatsız edip uyandırıp kaldıran? Ya da belki de hani bu ayetler doğrultusunda aklıma geleni söyleyeyim. Sanki meleklere rica etmeye, Allah'a yalvarmaya başlayacaklar. Perişan, zavallı insanlar. Gerçi bu insanlara şimdiden acıyalım değil mi? Kızıp sinirlenmemiz, onları dışlamamızın ne alemi var? Bize bir de böyle bir görev yükleniyor Allah-u Alem. Ben öyle zannediyorum. Yani bakın Müslümanlar, siz böyle değilsiniz diye hamd edin ama bazı insanlar böyleler şimdiden, onlara acıyın, merhamet edin, gidin anlatın onlara, onların da kurtulmaları için uğraşın diyen bir ayet gibi geliyor bana. Sanki o gün yalvarıp yakaracaklar, diyecekler ki ya Rabbi ne olur, şöyle azaptı, kabir azabıydı, ikaptı, cezaydı. Burada çok da rahat olduğumuz elbette söylenemezdi. Hatta ilk günler çok perişan olmuştuk ama iyi kötü alışmıştık. Böyle azap ikapla sanki böyle kanıksamış, birlikte olmuş. Ne yaptığını bilmez, ne ettiğini bilmez değildik ama ceza olduğunu, kötülük olduğunu biliyorduk ama kalalım biz burada, böyle devam edelim. Bir de bundan ötesine götürme bizi. Burada kalsak, yeniden diriltmesen hesabını da istemeyiz, kitabını da istemeyiz, cennet de istemeyiz ki zaten ümitleri yok. Cehennem de istemeyiz ki asıl korkular o. Bunu söylemeye çalışıyorlar. Ne oluyor, kim kaldırıyor bizi mi diyorlar? Dertlerine yatacaklar tamam ama zaten öyle demiyorlar mıydı? Öldük, bittik, mezarda tamam diyorlar. Peki Allah için, ey bu Kur'an'ı, bu Kur'an'ın kalbini dinleyen insan, Allah için düşün, sen hangi pozisyondasın? Dünkü planında, bugünkü projende, yarınki düşüncende, sanki mezara gittikten sonra yeniden diriliş yok gibi mi yaşadın, yoksa hesaba kattın mı bazen? Ama bak, kendini aldatmaya çalışma. Bu evet efendim öleceğim, tabi dirilip yeniden hesaba çekileceğim sözleri boğazından aşağıya inmiyorsa, kalbine kadar varmıyorsa, bunun eylemini yapmak manasına hayatını değiştirmiyorsan, ölüm elde bir, ben buna göre hareket edeceğim demiyorsan, kendini aldatıyorsun ama beni aldatmaya çalışmışsan ben inanırım, ne fark eder ki? Benim inandığım seni kurtarmaz ki. Bakın, ölüme çok canlı bir inançla sarılan insan, hani ve bil ahireti hum yuqinun diye Bakara'nın başında Kur'an okuluna kaydolan insanların, kaydolacak insanların taşıması gereken özelliklerden biriydi ya. Tarihte Tarık bin Ziyad denilen bir adam anlatılır. Şu Cebeli Tarık denilen, boğaza adını veren adam. Karşıya geçip de gemileri yakıp askerlerine bu iş böylece ya galip gelirsiniz ya zaten galipsiniz diyen adam. İşte İspanya'yı fethedip İspanya Kralı'nın hazine dairesi üzerine çıktıktan sonra denilir ki şöyle söylemiş. Ey Tarık, unutma, dün bir köleydin, İslam'la özgürlüğüne kavuştun ve bugün muzaffer bir komutan olarak, galip bir insan olarak İspanya Kralı hazine dairesi üzerindesin. Ama unutma ki yarın ölecek ve bu yaptıklarının hesabını ödeyeceksin. Ona göre hareket et. Ne yapar o adam? Bizim yaptığımız gibi yapmaz mı? Ya da biz onun yaptığı gibi onun için mi yapmıyoruz? Sabah evden çıkarken ya da akşam eve dönünce mi? Ya da dükkana girerken ya da dükkandan çıkınca mı? Bir birim hayattan diğerine geçince ve ondan ötekini atlayınca mı? Neyse siz kendi hayat programınızın kademelerini benden daha iyi bilirsiniz. Her birinde ölüm elde bir demenin bize neler kazandıracağını biliyorsunuz ama neden demiyorsunuz? Nereden mi anladım? Beni dinleyenleri gördüm de ondan mı söyledim? Yok, biz aynı ailenin çocukları değil miyiz? Biz birbirimizi biliriz tabii. Hani herkes birbirini tanımasa da biz birbirimizi tanımıyor muyuz? Elbette çevremdeki bütün insanların, konuşan ve dinleyen dahil ve dinlemeyenlerin hepsinin en büyük eksikliklerimizden biri ölüme göre bir hayat planı yapmamamız değil mi? Evde, çarşıda, pazarda, alış ve satışta, gidiş ve gelişte, dostluk ve düşmanlıkta, kabul ve redde, evet ve hayırda, tamam ve devamda, ölüm elde bir, ben bunun hesabını ödemek durumunda olacağım demeliyken yapmadığımız ya da unuttuğumuz, bazen gaflet ettiğimiz, arada bir düzene soktuğumuz ama çoğu zaman ihmal ettiğimiz bir gerçek değil mi? Öyleyse ayeti tekrar hatırlıyor, tekrar kendimize dönüyoruz. Demek ki yeniden diriliş gününde kimi insan, herkes Allah'ın huzuruna doğru yollanırken, grup grup Allah'ın huzuruna gitme ortamındayken, o hayatı yaşarken, kimileri mezarlarından kaldırılırken, ne oluyor ya, eyvah bize, vah bize, yazık bize, nedir bu başımıza gelenler, kim kaldırıyor bizi mezarlarımızdan, neyse iyi kötü, hani olmayacaktı öyle diyorduk, yoksa ciddi mi ki, aslı var mı ki, sihre mi uğradık, büyülendik mi, yoksa ciddi miyiz ki filan diye, kendi kendilerine hayretlerini gizleyemeyecekler de, etrafındaki müminler ya da melekler diyecekler ki veya her biri hatırlatacak ki Rahman olan Allah'ın vaadi buydu zaten. Peygamberler de sözlerinin eriymiş. Ne kadar sadık, ne kadar tasdik edici sözler söylüyorlarmış diyecekler. Bu söz bize söylenmesin. Şimdiden öyle bilelim. Bu söz söylenilecek tipte insanlar varsa çevrenizde, yakınınız ya da uzağınız, haberiniz var mı bu insanlardan birilerinin böyle olduğuna? Şimdi muttali oldunuz mu? Düşündünüz mü? Bu Yasin suresinin 52. ayeti size bunu anlattı mı? Hemen harekete geçin. Gidin o insanlara, halanız, teyzenize, amcanız, dayınıza, anneniz, babanıza, karınız, kocanıza, Çocuğunuz, oğlunuz, kızınıza, komşunuz ya da akrabanız, tanıdığınız, bildiğinize gidin. O insanları uyarın. Deyin ki, öldükten sonra bir yeniden diriliş ve hesaba çekiliş dönemi var. Gelin, şimdiden buna göre bir hayat yaşayın. Eyvah ki eyvah, en büyük yanlışlarımızdan biri. Değilse, imkânet illâ sayhaten vâhideten fe idâhum cemî'un ledeynâ muhtarûn. Akıllarını başlarına alsın onlar. Ben direnirim, ben dayanırım, ben kendimi öldürürüm. Dünyada yaptığım gibi orada da yaparım. Bana hiç kimse bir şey yapamaz, beni mezarımdan kimse kaldıramaz. Ölmüşsem tamamdır, öyleyse şimdiden çare arıyorum. Külümü göğe savurun, yakın beni, işimi bitirin, denize atın veya suya boğun. Beni ortadan kaldırın, balıklara yem edin ya da asitle yok edin. Ortada hiçbir şeyim kalmasın. Ben çare arıyorum demelerinin hiç anlamı yok. Bir tek ses, bir tek nefes, bir sayha, bir emir, bir sesleniş ki bakmışsınız hepsi Allah'ın huzurunda. Elbette el pençe divan bekleyecekler. Adam bir olayda şahit. O olayda yetkili amca ya da dayı veya baba ya da anne bu şahide ricacı gönderiyorlar. Arkadaş, yavrum, canım, dostum, gelsene, bu işi senden dinleyelim. Bak yuva yıkılacak, bak malımız mülkümüz mahvolacak, bak işimiz bitecek, bak birbirimize düşeceğiz. Gelsene bir şahitlik yap diye. Müslüman, şahitlik istenince kaçmayandır da elbette. Şehadeti ikame ederler tabir ediyor Kur'an bize. Bu şahitlik yapacak olan katsa, gitmese, aman bana ne dese, beni ne ilgilendirir dese, beri taraf güçlüyse, apar topar iki kişi sağından solundan tutup, hatta karga tulumba getirivermeye güçleri yetiyorsa ne yapar öteki? Sadece bülbül gibi konuşmak zorundadır. Hele bir de bu iş başına gelince can isterse. Dünya planında bunu düşünüyoruz, böyle olabilirleri biliyoruz. Ben pozitif bir örnek söyledim, basit anlamda. Sen piyasada uygulananları bilirsin. İnsanlar nerede, ne zaman, kimin tarafından hazır kılındıklarını düşünürsün. Onlara örnek vermek istemiyorum. Ama Allah isteyince onun istediği yerde hazır olmamaya imkan mı var? فَاِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْتَرُونَ. Hepsi Allah'ın huzurunda hazır olacaklar. Bunun benzeri bir ayeti daha önce hatırlarsınız gündemde tutmuş söylemiştik. وَاِنْ كُلُّنْ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْتَرُونَ. 32. ayeti, bu da 53. ayet. Kur'an'da böyle tekrar gibi görünen ayetler var ama söz sırası gelmişse o söz bir daha tekrar edilmeli değil, o söz bir daha söylenmeli değil mi? Bu tekrar değil ki, arka arkaya söylense bile tekrar olmaz. Ayrı bir yönü, farklı bir alanı vardır bu işin. İşte herkes Allah'ın huzurunda hazır bulunacaklar. İsteyen de, istemeyen de. Kimisi asılmaya gider gibi, kimisi sevgilisine kavuşmaya koşar gibi. Hatta elinize geçse, ben kitapçı değilim, kitap satıcısı da değilim. Onu yazan ben değil, okuyunca sevaptan başka beklediğim de yok. Herhalde bu kadarını takdir edersiniz. Bir kitabın reklamı anlamına değil. Ama bir hadis kitabıysa reklam ederiz. Sünen-ü Darimi diye bir hadis kitabını Türkçe'ye tercüme ettiler. Birinci ciltte Kitab-ül İlim var ki ikinci ciltte de devam eder. Kitab-ül İlmin sondan, yanlış hatırlamıyorsam, ya üçüncü ya dördüncü haberine bir bakın. Devrin halifesiyle konuşan, ona hak ve hakikati anlatan bir tabiiden söz eder. İşte orada hesaba kitaba giden insanların durumunu şöyle örnekliyordu o büyük zat. Diyordu ki, müminler hesap kitap alanına, Allah'ın huzuruna giderken gurbetten ailesinin yanına dönen adamın sevinci, huzuru ve heyecanıyla giderler. Kafirler, cehennemliklerse Allah'ın huzuruna giderken kaçak bir kölenin efendisinin yanına tutulup yakalanıp da götürülüşü gibi giderler diyor. Gerçekten hoşuma giden bir örnek. Tekrar ediyorum. İnsanlar hesap kitap alanına ya mümin ya kafir olarak, ya amel defteri sağından ya solundan verilmiş biçimde gidecekler ya, işte sonu cennet olan bir hayatın insanı hesap kitap alanına giderken yıllardır gurbette ailesinin yanına dönüyor, imkan bulmuş geliyor. Izdırap, gurbetin acısı bitmiş vaziyette gurbetten ailesinin yanına dönüyor. İşte onun gidişi, heyecanı, sevgisi ve güzelliği, huzuru gibi giderler. Ama diğerleri, cehenneme gidecek olanlarsa, bir kölenin kaçtığını ve efendisinin yanına tutuklanıp götürüldüğünü düşünün. Başına neler geleceğini düşünerek gittiğini bilin. İşte ondan daha kötü giderler diyordu. Basit bir örnek ama hakkı ve hakikati ifade eden, öyle ettiğine inandığım bir örnek. İşte Allah'ın huzurundayız. O gün فَالْيَوْمَا لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُزْلَمْنَ اِلَّا مَا تُزْلَمْ تَعْمَلُ. İşin özü bu. Öyle bir gün ki hiç kimseye zulmedilmeyecek, hiç kimseye haksızlık edilmeyecek ve herkes ancak yaptığının karşılığını görecek. Ne amel etmişse, ne yapmışsa. Yani hiç kimseye yapmadığını yaptın diye ceza verilmeyecek, yaptığını yapmadın diye ceza verilmeyecek. Ama müminlere yine de bir tolerans, yine de bir tabir yerinde olunca atlamayalım, bir kıyak geçilecek herhalde. Yani kafirlerin hiçbir yapmadığı yaptı diye azap konusu edilmeyecek. Ya da yaptıkları yapmadı diye azap edilmeyecek ama müminler defterlerine, kitaplarına bakacaklar. Kimi yapmadıkları yaptığı gibi mükafat birimi olarak karşısına çıkacak onların. Ya da kimi yaptıkları yapmadı, kimi yapmadıkları yaptığı gibi. Galiba sünnetten öğrendiğimize göre olay şöyle yorumlanabilir. Allah'ın kitabından bir ayet öğrendiniz ve bir kişiye bir saat öğretmeye çalıştınız. Amel etsin diye, hayatı onun doğrultusunda değişsin diye. Yani bir insanın iyi bir Müslüman olması için bir saat mesai harcadınız, uğraştınız, çabaladınız ve ancak bir ayet imkanınız vardı. Bakıyorsunuz kitabınıza, yarın amel defteriniz elinize geçince o bir ayet değil, sanki 700 ayet olmuş. O bir kişi değil, sanki 700 kişi olmuş. O bir saat değil, sanki 700 saat olmuş. Samimiyetinize göre. Ama çok da samimi değildiniz. Az biraz yeniydiniz. Samimiyetin hatta ölçüsünü bilemediniz. Belki zaman zaman dalgalandı samimiyet duygularınız. Kalbinizde bazen dalgalanmalar oldu. Ama samimiyetinizin bu azlığına rağmen kötü değildi, nifak değildi veya haset değildi, fesat yoktu veya münafıkça bir hareketin içine girmemiştiniz ya, işte onun içinde 10 katlanacak belki de. 10 kişiye, 10 saat, 10 ayet öğretmenin karşılığını göreceksiniz orada. Hele ki yaptığınız yanlışlar ya da yapmadığınız iyilikler konusundaki hani günahlarımız var ya, o konuda da benzer bir iyilik ölçüm birimi karşımıza çıkıyor. Orada da mesela bir yalan söylemiştiniz, namazda bir acele etmiştiniz, ya da infakta bir gösteriş yapmıştınız veya sabırsızlık göstermiştiniz ya da hırsızlık yapmıştınız ya da içkiniz, kumarınız, yalanınız, dolanınız vardı. Cidden pişman olmuşsanız, gerçekten vazgeçmişseniz, Kur'an tabiriyle söyleyelim, Tahrim suresinin ifadesiyle tevbe-i nasuh ile cidden hayatınızı ortaya koyacak biçimde ondan vazgeçmeyi kabullenmiştiniz, bakacaksınız o yanlışlarınız da çoktan silinmiş, hiçbiri yok. Hani yaptığımız yapmadı göstermeyecekti, hani zulmedilmeyecekti. Bu zulüm değil ki, avantaj bizim için. Allah bize lütfuyla, ihsanıyla böyle muamelede bulunacağını haber veriyor peygamberi dilinde. Yani eğer birebir bir mantık, determinizm dediğimiz belli sebepler belli sonuçları doğurur anlamında yaptığımız iyiliğe bir sevap, yaptığımız kötülüğe bir günah gibi olsaydı, günahlar silinmese, iyilikler katlanmasaydı halimiz nice olurdu, duman olmaz mıydı düşünsenize? Bir günlük hayatınızı siz yazın isterseniz, günahlar ve sevaplar en iyi olanımızda dengeli. Bırakın öyle iyi olanı, en iyi olanımızda neredeyse dengeli, hatta hele toplumsal günahları da düşünürsek, komşuların cennetini düşünmediğimizi, komşuların ateşten sakınmalarını dert etmediğimizi, onların vahiyle tanışmalarını problem etmediğimizi, kendi kendimize bir hayat sanki ölmeyecekmiş gibi yaşadığımızı da hesaba katarsak günahlarımız kat kat oluverecek. Ama bir ümit kapısı, bir ümit ışığı az gayretimizi artırırsak Allah onu kat kat sevaba dönüştürecek. Diğerlerini siliverecek pişman olursak bugüne kadar yaptığımız bütün bir hayatın yanlış taraflarını Allah ortadan kaldırıverecek. Sevaplar kalacak. Böylece cennete ümidimiz olacak inşallah. cennet mi? İşte oradakiler. İnne ashabel cenne el yevm fî şûlin fâkir. Cennetliklere gelince, cennetin ashabına gelince, cennette sohbet edenlere gelince, ne menem, nasıl şey ki o? Bir gitsek görsek mi? Allah onu istiyor ya zaten. Gerçekten güzel. Mutlaka güzel. Müthiş güzel. Korkunç güzel. Ne desem hiçbiri olmadı. Güzel, güzel, güzel işte. Ondan ötesi yok. Cennet ve cennettekiler. Hatta sahabe okuyor da, Kur'an'da cennettekilere ikram edecek olan görevlilerin güzelliklerini dayanamıyor. Peygamberimize diyor ki, ya Resulallah, ikram edenler bu kadar güzel. Okuyun isterseniz size Kur'an'dan. Bu kadar güzel madem cennettekilere ikram edecek o garsonlar, hizmetçiler. Peki ya ikram edilenlerin güzellikleri, o hesaba gelmez işte. Bir hadiste bu bölümün sözüne şöyle başlayalım. Ma la aynun ra'et ve la udunun semi'at ve la katara ala kalbi beşer. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir gözün göremeyeceği, hiçbir kulağın işitemeyeceği ve hiçbir insanın hatır ve hayaline getiremeyeceği güzellikte fevkalade bir ortam. Ne diyeyim ki başka? Ne diyebilelim ki bunun ötesinde? Düşündüğünüz, düşünebileceğiniz, düşünülebilen, bütün insanlığın düşünebileceği işte onun ötesinde güzel. Orada cennetlikler, cennetlikler güzel, cennet güzel, cennetin çevresi. Aman efendim, yani cennet dediğiniz şeyler nedir? Kanarya Adaları'nda ben bunu imkan haline getirebilirim mi dedi insanlar. Demek o şeye gerek yok değil mi? Lafı eğip bükmeden söyleyelim değil mi? Bırakın onlar da dediklerini desinler. Ama Yasin suresi bana cennet konusunda diyor ki, özet olarak diyor ki, Kur'an'ın kalbi bu sure, bütün cennet tasvirlerini önümüze koymadan diyor ki, inna ashabel cennetil yevm. O gün cennet ashabı, cennettekiler, cennette hayat sürecek, cennette sohbet edecek olanlar, fî şûlin fâkihûn, bir zevk ortamındalar. Hoş bir meşgale içindeler, rahat ve huzur içindeler. Allah dediyse, rahat ve huzur içinde olmanın, zevk alabilmenin, kafanın sükunete ermiş, kalbin sakin olduğu bir ortamın, artık aklımıza gelenin ötesinde güzel olduğunu düşüneceğiz. Ya da düşünmeyi bırakıp belki de tamam öyledir deyip iman edecek ve anlayacak. Başka türlü nasıl anlayın? Sizin elin kulağınızdan diyecektim. Olmayacak değil mi? Ayıp olacak birbirimize. Sizin elinizden tutup ya da sizin önünüze imkan hazırlayıp at verip araba verip de hadi buyurun cennete gidelim görelim de istemiyorsanız geri dönelim demeye kimin imkanı var? Yapamam ki bunu. Ama inan ki bizim adımıza bir gören var. Babamız gördü onu. Adem babam. Gördü ve bize haber verdi. Ve diğer peygamberler de iman olarak, vahiy olarak gördüler. Allah gösterdi onlara. Aleyhissalatü vesselam da farklı bir ortamda değişik bir görüşle gördü. Öyleyse onların görüşüne ve Allah'ın onların görüşünün ötesinde haberine inanalım. Allah'ın dediğine inanıp gidelim ki hoş bir ortamdı. Güzel bir ortamdı. Oraya gidelim. Öyle güzel olacak. İnşallah. Gelecek programda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.